Ayrım 5.
Baban Bilgiçler Kulübü'nün üyesi. Bu yüzden sen katılabilirsin toplantıya. Salı akşamı gel. Söz veriyorum, hayatında yaşamadığın zevkli dakikaları yaşayacaksın. Son girişimlerinde kodamanları silkeleyemedin. Gelirsen senin yerine ben silkeleyeceğim birkaç kodamanı. Kurtlar gibi olutacağım onları. Sen onların ahlaklarını yokladın. O ince noktalarına dokundun mu sadece biraz daha üstün, biraz daha umursamaz bir tavır takınırlar, o kadar. Ama ben onların cüzdanlarını yoklayacağım. O ilkel doğalarını kökünden sarsacak bu. Gelirsen gece elbiseleri giymiş, havlayan, hırlayan bir kemiği kapmak için oradan oraya koşan mağara adamları göreceksin. Miyav miyav bir kedi sürüsü göstereceğim sana. Canavarın doğasını görmeni ışık tutacağım. Onlar aslında beni paramparça etmek ve bununla böbürlenmek için çağırıyorlar. Fikir Mrs. Barentwood'dan çıkmış. Beceriksizce açığa vurdu asıl amacını beni çağırırken. Üyelerine böyle eğlenceli konferanslar sunmuş daha önce. Biliyorum, her şeye kanan, temiz yürekli genç devrimcileri çağırmışlar daha önce. Çok hoşlanıyorlar bundan. Miss Barentwood, bir kedi gibi yabanıl, bir inek kadar iyi huylu ve duygusuz olduğumu söylüyor. Böyle kanıya varmasında yardımcı olduğumu kabul etmeliyim. Başlangıçta kaypak konuşuyordu. Sonunda benim zararsız olduğuma karar verdi. Kabarık bir de ücret, $250 alacağım. Radikal olsa bile bir vakitler valiliğe adaylığını koymuş birine değer doğrusu. Bir de smoking giymek zorundayım. İşe bak, hayatımda giymedim öyle şarlatan giysileri. Kiralık bir tane bulacağımı sanıyorum. Bilgiçler kulübüne girmek için daha nelere katlanabilirdim bilsen. Kulüp o gece nerede toplandı dersiniz? Perton White'ın evinde. Büyük salona fazladan sandalyeler getirilmişti. Toplasak 200 kadar bilgiç Ernest'i dinlemeye gelmişti. Bunlar gerçekten toplumun efendileriydiler. Şöyle bir baktım, bu adamların servetlerini hesaplayayım dedim. En azından yüzlerce milyon ederdi varlıkları. Ve bu servetlerin sahipleri öyle sıradan zengin adamlar değildi. Her biri sanayi ve siyaset alanında en önemli, en yetkili koltukları tutuyorlardı. Miss Barentwood Ernest'i salona getirdiğinde hepimiz oturmuştuk. Herkes başını ona çevirdi. Popolarını oynatarak onun konuşacağı yere döndüler. Smokinleri çekmişti Ernest. O geniş omuzlarda, o kral gibi vakur başın süslediği heybetli vücudunda ne de güzel duruyordu smokin. Ne yakışıklı, ne çekiciydi böyle Ernest. Ve o kendine özgü beceriksizliği, ne yapacağını bilmezliği sevebilirdim diyebileceğim neredeyse. Öyle tatlıydı ki onun yüzüne bakarken bu büyük heyecanımın bilincindeydim. Avucunun güçlü elini elimde hissettim. Dudaklarını dudaklarımda hissettim bir an. Öylesine büyük bir gurur duyuyordum ki aşkımdan, ayağa kalkıp bütün oradakilere o benim diye bağırmak istiyordum. O benim, kollarını aldı beni. Onun aklında, o ulu düşüncelerinden başka, binlerce büyük fikirden başka ben varım, salt ben. Salonun başında Miss Barentwood, Ernest'i Albay Van Gilbert'a takdim etti. Hemen bu adamın toplantıya başkanlık edeceğini anladım. Albay Van Gilbert büyük bir şirket avukatıydı. Ayrıca sonsuz bir servete sahipti. Lütfen kabullendi, en düşük avukatlık ücreti $100,000. Yasaların ustasıydı. Yasa onun elinde bir kuklaydı. Hamur gibi yoğururdu yasayı. Bir Çin bilmecesi gibi evirir çevirir istediği biçime sokardı onu. Görünümü ve konuşması geçen yüzyıldan kalmaydı. Ama hayal gücü ve bilgisi meclisten yeni çıkmış bir yasa kadar gençti. İlk büyük ününü Shardville vasiyetnamesini çürüttüğünde elde etmişti. Salt bu davadan aldığı para $500,000. Odur budur bir roket hızıyla ilerliyordu. Ülkenin en büyük avukatı, yani şirket avukatı derlerdi ona. Amerika'nın en büyük 3 avukatı arasında onun adı mutlaka sayılırdı. Kalktı, Ernest'i tanıtmak için birkaç iyi seçilmiş söz etti. Sesinin tonunda ince bir alay okunuyordu. Bu Albay Van Gilbert, bir toplumsal devrimciyi, işçi sınıfının bir üyesini takdim ederken inceden inceye ve de kurnazca alay etmişti düpedüz. Dinleyiciler gülümsedi. Hemen öfkem kabardı. Ernest'e baktım. Bu ince esprileri pek umursar görünmüyordu. Daha da fenası, kendisiyle alay edildiğinin farkında değilmiş gibi davranıyordu. Saf saf oturmuş duruyordu orada. Aptal aptal oturuyordu, evet. Sonra düşündüm. Bu sıra sıra beyin takımının sözlerini umursasa ne geçecekti eline? Onları adam yerine mi koyacaktı yani? Bunu düşününce gülümsedim. Beni aldatamaz Ernest. Ama ötekileri aldattı. Miss Barentwood'u aldattı pekala. Tam önlerde bir koltuğa oturmuştu. Ernest'in konuşması sırasında ikide bir sağına soluna dönüp aferin der gibilerden kafa salladı. Albay Van Gilbert'ın işi bitince Ernest kalktı. Konuşmaya başladı. Önceleri alçak sesle konuşuyordu. arada bir duruyor, alçak gönüllü, utangaç havalarında yeniden başlıyordu. İşçi sınıfından bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldiğini, çevresinin nice sefil, perişan bir hayat sürdüğünü, sınıfının insanların hem ruhuna hem bedenine işkence edildiğini, açlıkla pençeleştiklerini hep anlattı. Çocukluk duygularını, istek ve amaçlarını, üst sınıfların içinde yaşadığı cenneti, o çocuk gözleri ve aklıyla nasıl gördüğünü anlattı. O üstün sınıfın insanların güzel bir hayat yaşadığını biliyordum. Ruhlarında bencillik duygusu yoktu. Benim kafamdaki zengin insanların. Soylu düşünceleri vardı onların. Güzel güzel eğitim görmüşler, entelektüel hayat yaşıyorlardı. Bunları böyle biliyordum. Çünkü Seaside Kitap Evi'nin romanlarını okuyordum o vakitler. Bu romanlarda çizilen insanlar hep güzel şeyler düşünürler, güzel şeyler konuşurlar, güzel, yararlı, iyi işler yaparlardı. Arada bir serüven romanları da çıkarırdı bu yayın evi. Onları saymıyorum elbet. Evet, kısacası yukarıdaki güneşin her sabah doğduğunu nasıl biliyor, kabul ediyorsam, üst sınıfın dünyasında her şeyin iyi, hoş, soylu, pırıl pırıl olduğunu kabul ediyordum. Namuslu hayatta yaşadıkları, kimseyi öldürmez, incitmez, onurlu bir biçimde yaşayıp giderlerdi. Benim üstümdeki sınıfın insanları. Çektikleri acıların, sıkıntıların ödülünü sonunda alırlardı tüm roman kahramanları. Ernest sözlerine devamla fabrikalardaki hayatının, nalbantlık deneyimini ve sosyalistlerle tanışmasını anlattı. Bu tanıdığı sosyalistler arasında parlak, keskin zekalı, çok yetenekli, bilgili kişiler varmış. İsa'ya değil, paraya tapanlara vaaz vermeyi kabul etmedikleri için işlerinden atılan rahipler varmış bu dostlar arasında. Üniversitenin yönetici sınıfına hizmet ettiğini açıkladıkları için kürsüden kovulan profesörler varmış. Sosyalistler devrimcidirler diyordu Ernest. Bu devrimciler toplumun bugünkü düzenini yıkmak ve yerine geleceğin mutlu düzenini kurmak, insanlara mutluluk getirmek için mücadele ederler. Daha buraya kadar yazılması pek uzun sürecek bir yığın şey söyledi Ernest. Ama devrimcilerin yaşantısını, yapısını çizdiği sözlerini hiç unutamıyorum. Konuşmasındaki duraklama yok olmuştu şimdi. Sesi giderek daha güçlü, daha güvenli çıkmaya başladı. Düşünceler ağzından yıldız yıldız dökülüyordu. İnsanın insana içten nasıl güvendiğini, idealizmin coşkusunu, başka insanları düşünmenin ne tatlı bir duygu olduğunu gördüm. Fedakarlığın en güzel örneğini, meleklerin en güzellerini devrimciler arasında buldum. Bunların en temizini onlarda gördüm. Onların dünyasında yaşam temiz, soylu ve canlıydı. Kanını ve canını dolarlardan ve sentlerden üstün tutan yüce ruhlarla tanıştım. Dünya imparatorluğunun ticari gelişme durumuyla değil, açlıktan ölmek üzere olan bir kenar mahalle çocuğuyla candan ilgilenen insanlardı onlar. Sağım, solum, yüce amaçlara kahramanca çalışan güzel ruhlarla doluydu. Günlerim, gecelerim, güneş ve yıldız, ateş ve kırağıydı, taze kırağı. Gözlerimin önünde pırıl pırıl kutsal kase, İsa'nın kasesi, acı çeken, işkence gören ama sonunda korunup kurtulan iyi insanın kasesi alev alev yanıyordu. Daha önce birkaç kez olduğu gibi Ernest o anda da biçim değiştirdi gözlerimin önünde. Kaşları içindeki kutsal nurla aydınlandı birden. Onu bir kılıf gibi saran göz kamaştırıcı ışık ortasında gözleri daha parlak aydınlatıyordu etrafı. Ancak ötekiler görmedi bu nuru. Gözlerime dolan sevinç gözyaşları, aşkımın heyecanı bana bu nuru gösteriyor diye düşündüm. Arkamda oturan Mr. Wixon'ın yüksek sesle ütopik dediğini duydum. Ernest öyküsüne devamla toplumda nasıl yükseldiğini, sonunda nasıl üst sınıf insanları ile ilişki kurduğunu ve yüksek mevkilerde oturan adamlarla omuz sürtüştürdüğünü anlattı. Daha sonra nasıl gözünü açtığını, düş kırıklığı içinde nasıl uyandığını anlattı. Duygularını, uyanışını tanımladığı sözler dinleyicilerin pek hoşuna gidecek sözler değildi. Bu insanların aslında çamura batık olduğunu görmüş, şaşırmıştı. Hayat öyle sandığı gibi güzel değildi, eli açık değildi. Herkes son derece bencildi. Hele bu insanların kafalarının aslında 10 para etmediğini, o çocukken gözünde büyüttüğü aydınların aslında birer balon olduğunu gördüğünde ne kadar şaşırmıştı. Devrimci kişileri tanıdıkça bu yönetici sınıfın ne aptal, ne kafasız olduğunu anlıyordu. Sonra şahane kiliselerine, iyi para alan vaizlerine rağmen bu sınıfların insanları son derece maddeciydi. Küçük tatlı ideallerden, sevgili ahlak kuralcıklarından söz edip duruyorlardı evet. Ama gevezeliklerinde yaşadıkları hayatın son derece maddeci olduğu gün gibi ortadaydı. Ve aslında gerçek ahlak ya da fazilet sahibi değildi hiçbiri. Örneğin İsa'nın öğütleri artık kiliselerde duyulmaz olmuştu. Öyle adamlar tanıdım ki Barış Peygamberi numarasıyla savaşa karşı atıp tutuyor, sonra da kendi fabrikalarındaki grevcileri kurşuna tutmak için Pinkertonların eline silah veriyorlardı. Öyle adamlar tanıdım ki bir yandan parayla adam dövdürmenin çağ dışı olduğunu öne sürüyorlar, bir yandan da yiyecek maddelerine olur olmaz şey karıştırarak elinden kan damlayan eski Yahudi kralı Herod'a taş çıkarırcasına yılda binlerce bedenin canına kıyıyorlardı. Bu ince ruhlu aristokrat görünümlü centilmen, dulları ve yetimleri gizlice soyan şirketlerin kukla müdürü ve çete reislerinin maşasıydı. Bu centilmen kitapları rafına güzelce dizer, edebiyattan anlar görünür, belediyelerin kara kaşlı, kat kat boyunlu patronlarına rüşvet öderdi. Bir gazeteci baylar, patentli ilaçlara ilişkin gerçeği gazetesinde yazmak istediğim için hain demagog diye bağırdı. Kendisinden geçmişçesine ve hem de iştenlikle idealizmin güzelliğinden, Tanrı'nın iyiliğinden söz ederken bir iş anlaşmasında ortaklarına ihanet etti. Bir adam kilisenin temel direği ve yabancı misyonerlere büyük bağışlarda bulunan Tanrı'nın iyi kulu, dükkanında çalışan kızları günde 10 saat çalıştırıp açlıktan ölmeyecekleri kadar para verir. Böylece orospuluğu teşvik ederdi. Üniversitelere büyük bağışlar yapan, muhteşem kiliseler inşa ettiren para babası bir adam, dolar için, sent için mahkemelere düşüyor, yalan yere yemin billah ediyordu. Bir demiryolu müteahhidi, bir yurttaş, bir centilmen ve de bir Hristiyan olarak sözünden dönme alçaklığını yapıyor, ona buna gizli indirimler sağlıyordu. İşte bir senatör. En iyi görse mertek sanan, kaba, cahil bir makine patronunun aleti ve kölesi. İşte bir vali, onun yüksek mahkeme yargıcı. Gene aynı patronların kölesi. Hepsi de trenlerde bedavaya seyahat ediyorlar. Makineye sahip olan bu kurnaz kapitalist, makinenin patronu ve de bedava seyahat kartını veren demir yolları. Hepsi birbirinin kölesi. Böylece düşümde yaşattığım cennet yerine ticaretin kuru çölünde buldum kendimi. Aptallıktan başka bir şey bulamadım bu dünyada. Yalnız ticarete işe kafaları işliyordu bu dünyanın insanların. Hiçbiri temiz, soylu ve canlı değildi. Ha, canlı insanlar vardı elbet. Yalanla beslenen canlılar. Sahtekarlıkla beslenen canlılar. Bu dünyada, bu dünyanın insanlarında bulduğum tek şey bencillik, canavarca bir bencillik, yüreksizlik ve büyük obur bir maddecilikti. Pratiğe uygulanan pratik bir maddecilik. Daha uzun uzun konuştu Ernest. Onların dünyasına, onlara ve kendi uyanışına ilişkin pek çok şey söyledi. Bu dünyanın insanları zihinsel açıdan sıkıyorlardı onu. Ruhsal ve kalıtsal bakımdan hasta ediyorlardı. Bu yüzden onları bırakmış, temiz, soylu ve canlı olan kapitalistlerde bulunmayan, bütün iyi niteliklere sahip olan devrimci dostlarına dönmüştü. Ve şimdi, dedi, size devrimden söz edeceğim. Onun sözlerini aktarmadan size Ernest'in korkunç saldırılarının onlara hiç dokunmadığını, bana mısın demediklerini söylemeliyim. Çevremdeki suratlara şöyle bir baktım. Suçlamaları hiç umursamadan soğukkanlılık içinde oturuyorlardı. Ernest'in bana söylediği sözleri anımsadım. Ahlaklarına yapılan hiçbir saldırı onları sarsmaz demişti bana. Bunu burada görüyordum. Ancak Ernest'in böyle dolambaçsız konuşması Miss Berendwood'u etkilemişe benziyordu. Söylenenleri anlamış, tasalanmış görünüyordu. Ernest devrim ordusunu anlatmaya başladı. Ordunun gücünü, çeşitli ülkelerde verilen oyları belirten rakamlar verdi. Dinleyicilerin yüzleri gerilmişti. Dudakları sımsıkı kasılmıştı. Sonunda düelloda eldiven yere atılmıştı. Ernest, uluslararası sosyalist örgütleri anlattı. Amerika'da 1,5 milyon, dünyanın geri kalan ülkelerinde 23 milyon sosyalist olduğunu söyledi. Böylece bir devrim ordusu diyordu. 25 milyon kişilik, bir durup düşünmeye çağırmaktadır. Bu ordunun sloganı şöyledir. Birazını değil, hepsini istiyoruz. Sizin sahip olduğunuz her şeyi istiyoruz. Daha azına asla razı olmayacağız. İktidarın ve insanlığın kaderinin dizginlerini avucumuza almak istiyoruz. Tam burada elimizde istiyoruz. İşte ellerimiz. Bunlar güçlü eller. Sizin hükümetinizi alacağız. Sizin saraylarınızı ve refahınızı alacağız elinizden. Siz de gidip tarladaki köylü gibi, sizin kenar mahallelerinizdeki yoksul işçiler gibi açlıktan ölmemek için tıpkı onlar gibi çalışacaksınız. İşte ellerimiz. Bu eller güçlü eller. Konuşurken heybetli omuzlarından güçlü iki kolunu uzatıyor, o nalbant eliyle bir kartalın pençesi gibi avuçluyordu havayı. Orada dikilmiş, özgürlüğünü kazanmış, iktidarı ele geçirmiş işçiyi temsil ediyordu. Ellerini, daha doğrusu pençelerini uzatmış, dinleyicileri parçalamaya, ufalamaya hazır büyük işçiyi. Çizilen bu tablo karşısında, bu taş gibi kendilerine zarar getirecek potansiyel güç karşısında dinleyicilerin kabuğuna çekilen sümüklü böcek gibi büzüldüğünü görüyordum. Yani kadınların demek istiyorum. Erkekler korkularını yüzlerine vurmuyorlardı. Erkekler etkin zenginlerdendi. Boş oturmuyorlardı. Kendi aralarında iyi birer savaşçıydılar. Ağızlarından, daha doğrusu gırtlaklarından derin bir homurtu yükseldi. Bir an içinde havada kayboldu. Bu akşam birçok kez duyacağım homurtuların ilkiydi bu. İçlerindeki hayvanın ilkel ihtiraslarının bir sesiydi bu. Bu sesi çıkardıklarının farkında değillerdi hem. Bir sürünün hep bir ağızdan güdüsel bir hırlamasıydı duyulan. Ve o anda onların yüzündeki katılığı ve gözlerindeki savaş kıvılcımını görür görmez dünya egemenliğinin ellerinden kolay alınmasına pek göz yummayacaklarını anladım. Ernest saldırısına devam ediyordu. Amerika'da 1,5 milyon devrimci oluşunu kapitalist sınıfın toplumu iyi yönetemeyişine bağlıyordu. Mağara adamının ekonomik koşullarını ve bugünün sefil halklarının durumunu anlattı. Onların makine ve aletlere sahip olmadıklarını, ellerinde avuçlarında yalnızca doğal bir güç üretme yeterliliğinin bulunduğunu belirtti. Sonra makinelerin gelişmesini ve toplumsal örgütlerin ortaya çıkışını, bugün uygar insanın üretici gücünün ilkel insanın üretici gücünden 1000 kat fazla olduğunu söyledi. 5 adam 1000 kişiye yeterli ekmek üretebilir. 1 adam 250 kişiye yeterli pamuklu bez, 300 kişiye yeterli yün giysi ve 1000 kişiye yeterli çizme ve pabuç üretebilir. Bundan çıkarılacak sonuç şudur ki toplumun yetenekli yönetimi altında uygar insan mağara adamından çok daha iyi koşullarda yaşayabilir. Ama yaşıyor mu? Buyurun inceleyelim. Birleşik Devletler'de bugün 15 milyon yoksul insan var. Ve de yoksul derken yiyeceği yetersiz, barınağı yetersiz, dolayısıyla çalışma gücü olmayan insanları kastediyoruz. Bugün Birleşik Devletler'de sizin iş yasası adını verdiğiniz bütün o şeylere rağmen 3 milyon çocuk işçi çalışmakta. Bu çocukların sayısı 12 yılda 2 katına çıktı. Şimdi toplumun yöneticileri olarak soruyorum size. Neden 1910 yılı nüfus sayımı sonuçlarını açıklamadınız? Yanıtını ben vereyim sorumun. Çünkü korkuyordunuz. Yoksulluğun kanıtları bugün yoğunlaşmakta olan devrimci gücü o gün daha çabuk oluşturacaktı çünkü. Ama buyurun ilk suçlamama dönelim. Eğer çağdaş insanın üretici gücü mağara adamınınkinden 1000 kat fazlaysa neden bugün Birleşik Devletler'de yeterince yiyeceği ve içinde oturulacak barınaklara sahip olmayan 15 milyon insan var? Neden öyleyse bugün Birleşik Devletler'de 3 milyon çocuk işçi var? Bunun kanıtı ortadadır. Kapitalist sınıf toplumu iyi yönetememişti. Bu gerçekler karşısında, yani çağdaş adamın mağara adamından daha kötü koşullar içinde yaşadığı ve onun üretici gücünün mağara adamınkinden 1000 kat daha büyük olduğu gerçeği karşısında kapitalist sınıfın toplumu iyi yönetemediği sonucundan başka bir sonuç çıkarmak olanaksızdır. İyi yönetemediniz toplumu. Nalıncı kesele gibi canice, bencilce kendinize yonttunuz. Şu anda, yani bu gece ne siz bu suçlamama yanıt verebilirsiniz ne de sınıfınızın tümü Birleşik Devletler'deki 1,5 milyon devrimciye yanıt verebilir. Susmak zorundasınız. Buyurun yanıt verin haydi. Ve dahası şunu da söyleyeyim ki sözlerimi bitirdiğimde de yanıt veremeyeceksiniz bana. Neden dersiniz dilleriniz susulacak? Yönetimde başarısızlığa uğradınız, evet. Bir mezbahalar uygarlığı getirdiniz. Kördünüz, oburdunuz. Kalktınız, bugün kalktığınız gibi utanmadan dikildiniz meclis salonlarında ve çocukların, bebelerin emeği olmaksızın kazançlar sağlayamayacağınızı aykırdınız. Benim sözümle yetinmeyin üstadlar. Tutanaklara bir göz atın. Hepsi yazılı orada. Tatlı ideallerinizle, değerli ahlak kurallarınızla dır dır öttünüz. İktidarla, malla mülkle paylaşacak kadar şişirdiniz göbeklerinizi. Başarı sarhoş etti sizi. Kulaklarınızı iyice açın baylar. Kendilerini yok etmek için üzerine atılan işçi arılar saldırıya geçince nasıl sıkışırsa ara beyleri petek deliklerine siz de öyle kıstırılacaksınız köşeye. Toplumu yönetemediniz üstadlar. Yönetim yetkisi alınacak elinizden. İşçi sınıfının 1,5 milyon yumruğu bütün işçilerle birleşecek ve yönetimi alacak elinizden. Bu devrimdir üstadlarım. Devrim. Elinizden gelirse buyurun durdurun bu devrimi. Ernest'in sesi hatırı sayılır birkaç dakika daha çınladı salonda. Sonra o daha önce duyduğum homurtu ya da hırlayış yükseldi ve birkaç kişi kalktı. Albay Van Gelbert'ten söz istediler. Mr. Bernard Wood'un omuzlarının titrediğini fark ettim. Ansızın öfkelendim. Ernest'e güldüğünü sandım bir an için. Oysa kadıncağız gülmüyormuş da öfkeden titriyormuş. Bu alev alev yanan kışkırtıcı delikanlıyı Filomet kulübüne getirdim de ne yaptım diye dövünüyormuş. Albay Van Gilbert, ihtirastan allak bullak olmuş suratlarla konuşmak için söz isteyen düzineyle adama söz hakkı vermedi. Kendi suratı da allak bullaktı. Kan beynine fırlamıştı. Birden ayaklandı. Elini kolunu sallamaya başladı. Konuşmuyor, bir takım anlaşılmaz sesler çıkarıyordu. Böyle bir süre çırpındıktan sonra konuşmaya başladı. Ama bu konuşan 100.000 dolarlık avukat değildi. O güzel konuşma yeteneğine sahip kibar aristokrat değildi. Yanlış üstüne yanlış diye haykırdı. Ömrümde böylesine kısa sürede bunca yalanı bir arada duymadım. Ayrıca delikanlı, size şunu söylemeliyim ki söylediklerinizin hiçbiri duyulmadık bilinmedik sözler değil. Daha siz doğmadan öğrendim ben bunları lisede. Jean-Jacques Rousseau sizin sosyalist kuramınızı 200 yıl kadar önce ortaya attı. Toprağa dönüş, doğaya dönüş, işe bak. Ters yüzü dön git. Biyoloji bilimimiz bunu saçmalığını öğretir delikanlı. Ne gelirse cehaletten gelir derler. Boşuna söylememişler bu sözü. İşte bu akşam burada doğruladınız bu atasözünü çılgın savlarınızla. Yanlış üstüne yanlış. Safsata. Ömrümde bunca midem bulanmamıştı safsatadan. Yersiz genellemeler, çocuksu mantık. Eliyle hadi oradan der gibilerden bir hareket yaparak yerine oturdu. Kadınlar ha şöyle der gibilerden dudak kıvırdılar. Erkekler bu kez albayın sözlerini onayladıklarını belirten homurtular çıkardılar. Konuşmak için söz isteyen bir düzine adamdan altısı birazdan konuşmaya başladı. Kadınlar hamamına döndü salon. Mrs. Pertinwhite'in görkemli duvarları böyle bir olaya tanık olmamıştı daha önce. Smoking giymiş bu yabanılca hırlayan, uluyan yaratıklar, sosyetenin kalbur üstü kişileri, sanayinin tığ gibi kaptanlarıydı üstelik. Evet, Ernest elini bu adamların para cüzdanlarına uzatmış ve zangır zangır titretmişti onları. Ernest'in elleri 1,5 milyon devrimcinin elleriymiş gibi göründü adamların gözüne. Ama Ernest lokmayı kolay kaptıranlardan değildi. Daha Albay Van Gilbert yerine oturmadan Ernest ayağa kalktı, ileri atıldı. Birer birer diye bağırdı. Bu ses onun ta ciğerinden çıkmıştı. Kaynaşan insanları bir anda yatıştırdı. Etkin kişiliği herkesi susta durdurdu birden. Birer birer diye yine sakin bir sesle. Önce Albay Van Gilbert'ı yanıtlandıracağım. Sonra sırasıyla ve de birer birer sorabilirsiniz soracağınızı. Hep birazdan konuşulmaz burada. Futbol sahası değil burası. Ernest Albay Van Gilbert'a döndü. Size gelince dedi. Sözlerimin hiçbirine yanıt vermiş değilsiniz. Sadece benim akli yeteneklerime ilişkin dogmatik, heyecanlı birkaç söz söylediniz. Hakaret yöntemi sizin mesleğinizde işe yarayabilir ama benimle böyle konuşamazsınız. Ben elinde şapkası sizden zam isteyen bir işçi değilim. Çalıştığım makineden beni korumanızı dileyen işçiniz değilim. Benimle konuşurken gerçekler karşısında ahkam kesemezsiniz. Siz bu yöntemi ücretli kölelerinize saklayınız. Onlar size yanıt vermeye cesaret edemeyeceklerdir. Çünkü onların ekmeği, peyniri ve hayatları sizin elinizdedir. Gelelim daha ben doğmadan lisede öğrendiklerinize. Ama daha önce şunu söylemeliyim ki o gün bugündür tek bir şey öğrenememişsiniz siz. Bir böbrek taşının İncil'le ne ilişkisi varsa doğanın durumunun da sosyalizmle onca ilişkisi vardır. Sizin sınıfınızı aptal derken iş alanı dışında aptal olduğunuzu söylemiştim. Siz beyefendi benim açıklamamı çok güzel bir örnekle desteklemiş bulunuyorsunuz. Miss Brentwood'un sinirleri 100.000 dolarlık avukatına yapılan bu korkunç saldırıyı kaldıramadı. Bir sinir nöbetine tutuldu kadıncağız. Hem ağlıyor hem gülüyordu. Kolundan bacağından tutup çıkardılar dışarı. İyi ki de çıkarmışlar çünkü saldırı daha da şiddetleniyordu. Bu sözleri duysaydı kadıncağız kütledek ölüverirdi.